Ayrım 7.
Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. Artık o gün eve gidip çalışmadı. Fakat akşam soğukkanla düşündüğü zaman devam etmek lazım geleceğine karar verdi. İş bir kere nizamına, yoluna girinceye kadar diyordu. Devam etti. Halbuki zaman geçiyor, eline para geçemiyordu. Bir aralık biraz mahcubane, utanarak, ısrar neticesiyle kitapçıdan 100 kuruş alabildi. Hikayenin ruhsatı alındı, haftada bir cüz neşrine, yayımına başlandı. Tabiinin züğürtlüğü daha çabuk neşrine müsait değildi. Demek haftada iki mecidiye. O da çekişe çekişe alınacak. Kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra 8-10 talepten, isteyişten sonra verecek. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. Hatta alabildiklerinizden türlü akçe farkları kaybedeceksiniz. Size en ummadığınız neviden, türden muhtelif, çeşitli paralar verilecek. Bunlar nerelerden toplanmış diye şaşacaksınız. 56 kuruşa aldığınızı 53 kuruşa bozduracaksınız. Tediyat, ödemeler. Daima sizin zararınıza olacak. Kesirler, küsürlü rakamlar. Kaldırılarak yapılacak, bunun mukabilinde de, karşılığında da ne kadar zahmet, ne kadar intizar, bekleyiş. Yalnız tercüme kafi, yeterli değil. Ruhsat peşinde koşmalı, matbaada baş mürettibe, baş dizgiciye yaltaklık etmeli, tasihlere, düzeltmelere bakmalı. Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefeste, of derdi. Bu suretle yaşayabilmek mümkün olamadığına kanaat hasıl etti. Kanaat getirdi. Başka bir şey daha lazım. Bir çalışma vesilesi daha icat etmeli. Ama ne? Kitapçının dükkanına devam ettikçe bazı şeyler öğrendik ki bunlardan istifade tarihlerine, yollarına, müracaat kabil, başvurmak mümkün idi. Kitapçılar neşrettikleri, yayımladıkları risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. Birkaçına yazı yazsa, neye dair olursa olsun, Fransızca eski yeni risalelerde, ceridelerde, dergilerde, gazetelerde, tercüme olunabilecek ne olursa olsun, Hüseyin Nazmi'nin müşteri olduğu risalelerin eskilerinden, bayat nüshalarından, sayılarından istedi. Bunlardan en yabancısı olduğu esaslara, konulara, en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü, bazısını kabul ettirebildi, kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. Fakat ne zillet, alçalma mukabilinde. Daima kalabalık olan kitapçı dükkanlarında, daima meşgul görünen kitapçılardan, daima ayıp olan para taleplerine katlanmak. Şimdi yok. Ha, o makale mi? Yakında icabına bakarız. 3 gün sonra tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken, meşguliyet arasında yahut kuru fasulye plakisi yerken iri lokmaların müsaademesi, çarpışması, esnasında verilmiş cevaplarla mahrum avdet etmek, dönmek. Edebiyat alemi, matbuat, basın, mesleği bu muydu? Hiç olmazsa bu kadar zahmetine, zilletine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile, iftihar, övünç ile koyabileceği şeyler yazabilse. Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii, yayımcısı, Faiz Efendi isminde munsıf, insaflı bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı. Dedi ki, Mirat-i Şuun için tefrikalık, dizi yazı halinde. Bir hikayeye lüzum gerek varmış. Başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz, iyi bir adamdır. İhtiraz etmeyin, çekinmeyin. İhtiraz etmek. Pek iyi anlamıştı ki itiraz eden aç kalır. Haydi kendisi aç kalsın. Fakat evdekiler, hemen o dakikada cesaretle Mirat-i Şuun matbaasına girdi, imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti. Zihninde matbaa alemlerini, evrak-ı havadis idarehanelerini, gazete haber bürolarını büyütüyor. Yeşil örtülü azim, büyük, yazıhanelerin yanlarında iri sakallı, altın gözlüklü, yüksek söyler, yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi, hayal ederdi. Şu bir iki aydan beri kitapçı dükkanlarında gördüğü numuneler, tipler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. Hüseyin Baha Efendi'yi müdüriyet odasında kanepeye lakaydane, kayıtsızca yaslanmış baş muharrir Ali Şekip'in parmaklarıyla hem ahenk, uyumlu olarak pest perdeden hafif sesle okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı, yerinden kalkmaksızın yüzüne istifsarkârâne bir şey sorarcasına bakan Hüseyin Baha Efendi'ye nasıl hitap etmek, seslenmek lazım geleceğinde tereddüt etti. Fakat Hüseyin Baha Efendi iri sakallı, altın gözlüklü bir sahibi imtiyaz sahibi olmamakla beraber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. "Ne istiyorsunuz oğlum?" dedi. Bu hitap Ahmet Cemil'e cesaret verdi. Ne istediğini anlattı. Hüseyin Baha Efendi doğrularak dinledi. Sonra Ali Şekip'i göstererek, "Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa." Ali Şekip döndü. O, bu gence birkaç kere tesadüf etmiş, rastlamış idi. Bir hafta sonra devam eden hikaye bitecekti. "İşte Ahmet Cemil Bey tercüme etsin." dedi. "Aman okudunuz mu bilmem." Ali Şekip o iyi yürekli adamlardan idi ki 5 dakikada dost olur, hasbihale girer, sohbete başlar, her görüştüğünü sever, dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. Bir hikaye okumuştu, onu tavsiye ediyordu. Durun bakayım, burada mı? Kitap bulundu, Ahmet Cemil'in eline tutuşturuldu. Hemen başlayın denildi. O sıkılmasa Ali Şekip'le Hüseyin Baha Efendi'nin boyunlarına sarılacaktı. Utana utana girdiği bu yere 5 dakikada ısınıvermiş, 5 dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. İşte Mirat-ı Şuyun ceridesine ilk intizabı, girişi böyle oldu. Şu ilk mülakatın, görüşmenin şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde, tatilin son haftası, cerideye bir ay kifayet edecek, yetecek kadar tercüme hazırladı. Ali Şekip'in tavsiye ettiği bu hikayede hırsızın kızı tarzında bir şeydi. Fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesentliğe, titizliğe lüzum görmüyordu. Madem ki imza koymuyor, o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekip'e açıldı. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. Ali Şekip hemen, "Oh bak, o nazik meseledir. Hele başlayalım, ben sana para alıveririm. Elbette Hüseyin Baha Efendi'nin kara gözleri için çalışacak değilsin ya, idarenin sandığı daima boştur ama sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım." Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telakki edilecek, terbiyeye aykırı algılanabilecek. Bu sual onun ağzında öyle saf bir kalpten sadır olmuş, çıkmış. Görülüyordu ki Ahmet Cemil garabetini, tuhaflığını fark bile etmedi. Dört lakırdı söz ile kendini tanıttı. O zaman Ali Şekip hiçbir kelime söylemeyerek elini uzattı. Kendisine bir muavenet, yardım, eli arayan bu genç eli samimiyetle sıktı. Bundan sonra Ahmet Cemil'in hayatı hemen takarrür etti. Düzene girdi. Daima çalışmak, öteden beriden müteferrik, dağınık olarak ayda 300-400 kuruş kadar bir para kazanmak. Mektep açılmıştı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıftaydılar. Fakat beyinlerinde, aralarında eski sıkı refakat, arkadaşlık mümkün olmuyordu. Biri Leyli, gececi, diğeri Nehari, gündüzcü idi. Hüseyin Nazmi okuyor, Ahmet Cemil yazıyor. Birinde fikir melekeleri, alışkanlıkları, servet kesbediyor, kazanıyor, diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. Bu hayat farkı eski münasebet, ilişki, samimiyetini biraz izale etmiş, ortadan kaldırmış gibiydi. Bu son sene Ahmet Cemil derslerini büsbütün ihmal eder, boşlar olmuştu. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar, akşam mektepten çıktıktan sonra gece yatıncaya kadar işleyen, daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül, dayanma derecesi neden ibaret olabilirdi? Zayıflıyor, sararıyordu. Buna annesi lakayt kalamadı. Sabiha Hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tetkikten, incelemekten hali kalmayan, uzak durmayan annelerdendi. Bir gün annesinin önüne Mirat-ı Şuun'un idare memuru Ahmet Şevki Efendi'den aldığı 5 mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha Hanım dedi ki, Daha paramız bitmedi oğlum. Sen beni israfa alıştıracaksın. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana. Hem ben bu kadar yorulduğuna da razı değilim. Sonra hasta oluverirsen. O güldü. Analık şefkatinden doğan bu rikkat, incelik. Sözleri Ahmet Cemil'i birden 5 yaşındaki çocukluğuna iade etti. Götürdü. Kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu. Ben çalışmayacak olursam nasıl olur anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir şey olabileyim. Ben şimdi yorulursam sonra rahat edeceğim. Hele bir mektepten çıkayım, bak ne olacağım. Oğlunu bir matbaa sahibi, bir ceride, gazete. Müdürü görürsen iftihar edersin, övünürsün. Değil mi anneciğim? Şimdi Ahmet Cemil'in kalbine bu taze ümit düşmüştü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş, işlemiş, zihninde neler tertip etmişti, kurmuştu. Kitapçı Faiz Efendi'ye bir ceride imtiyazı, gazete izni aldırtıyor, kendisi baş muharrir oluyor. Hüseyin Nazmi'yi beraberine alıyor, Beheri her biri. 5 liralık hisse senetleri çıkarıyor, bir matbaa açıyor, hisseler hasıl olacak temettülerle, gelecek kazançlarla yavaş yavaş imha ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Matbaa Ahmet Cemil'e münhasır kalıyor. Babali Caddesi'nin bir münasip yerinde, mesela Sirkeci'de, 4 yol ağzında köşelerden birine zarif, zihninde resmi bile çiziliydi, bir daire, küçük bir araba, tek atlı. Ziyade tantanaya, fazla görkeme, ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak, gözlüğe bilhassa ehemmiyet, özellikle önem veriyordu. Sabahleyin Süleymaniye'den, yok o evi satıyorlar, başka bir yerde, daha nerede olacağı takarrür etmemişti, kararlaştırılmamıştı. Bir ev. Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek, matbaaya. Bu hayali daima süslerdi. Yegane tesliyet ve saadet medarı, tek teselli ve mutluluk kaynağı bundan ibaretti. Bunu gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hatta yatmakta acele ederdi. Daha neler düşünmemiş, bu ümidin etrafında neler icat etmemişti. Bütün bu mütebessim gülümser. Hülyaların arasına bir hayal de girerdi. Fakat bu hayal pek seyyal, akıcı idi. Belli belirsiz şey. Müpem, belirsiz, bir çocuk çehresi, yüzü. Kim bilir kimdir? Ahmet Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber sarahatle, açıkça, tayine bile cesaret edemezdi. Mektebin tedris müddeti, ders yılı süresi bitmek üzereydi ki bir gün akşamüstü Mirat-ı Şuun matbaasına uğradığı zaman Ali Şekip kendisini görür görmez "Ben de seni bekliyordum" dedi. Sonra söyleyeceği şey yanında tasihlere bakmakla meşgul olan Raci'den, sahipten saklı imiş gibi Ahmet Cemil'i tuttu. Hüseyin Baha Efendi'nin odasına kadar çekti götürdü. "Sana bir iş buldum" dedi. Ali Şekip'in bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. Ayda 2 lira vereceklerdi. Haftada 3 gece. Akşam yemeğinden sonra gider. Zaten onun evine de yakın. Çocuk pek küçük ama ne olur. 1 saat kadar ders. Sonra yanına bir uşak terfik ederler. Yoldaş verirler. Yine evine avdet eder. Döner. Sanki haftada o 3 saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmet Cemil'in aylık muvazenesinde, bütçesinde 2 liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. Ali Şekip'ten bu haberi aldıktan sonra güya demir yolu kurasında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu. Bu akşam mühim bir para müzakeresi konusu açıldı. Sabiha Hanım'ın İkbal'in arasında oy vermek üzere hatta seher bile meclise davet edildi. Ahmet Cemil'in elinde kurşun kalem diyordu ki, şöyle böyle eve 400 kuruş giriyor. 2 lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok, başka ne masraf kaldı? Seher mutfak sarfiyatı, harcamaları hakkında fikirlerini söyledi. Ahmet Cemil kah annesine, kah Seher'e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime, gözlerini yönelterek bütçeyi oluşturmaya çalışıyordu. Daha masraflar kalem kalem ilerliyordu. Cetvelin, listenin her noktasında uzun bahisler oluyor, itirazlar serdediliyordu, ortaya konuyordu. Daha hep arıyorlardı. Daha ne var? Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun galiba. Daha, daha, nihayet en sonunda Ahmet Cem'in sütunun altını çizdi. Toplamaya başladı. Cem'in toplamının neticelerini birer rakamla işaret ederek hattın, çizginin altına indirdikçe kalbinde bir helecan, çarpıntı duyuyordu. Yekun toplam. Ne olacak? Cem bitince hayret etti. Herkes tam bir sükut, sessizlik ile neticeyi bekliyordu. O Cem'in sıhhatine, doğruluğuna inanmadı. Bir daha yapmaya başladı. Aman anne, zengin oluyoruz. Bir hayli para artıyor. Hiçbiri inanmadı. Ahmet Cemil'in yanına yaklaştılar. Cetvelin, listenin her rakamı tekrar tekrar okundu. Noksan bir şey olmasın diye dikkat edildi. Seher bir aralık, şey unutulmuş dedi. Ne dediler? Şey dedi, şeyin ismini bulamadı. Kahkahayı salıverdiler. Seher utandı, kaçtı. Cem bir daha yapıldı. Ahmet Cemil elinde kağıdı sallıyor, zengin oluyoruz diye bağırıyordu. Sonra gözlerini İkbal'in gözlerine dikti. Artan para da lazım değil mi anne? Gelin edecek kızımız var dedi. Aman ağabey, sen de hep insanla alay edersin. Ali Şekip'in bulduğu ders Vezneciler civarındaydı. Büyük eski bir konak, iyi terbiye almış 6 yaşlarında zarif bir çocuk, biraz okumak biliyor. Çocuğun babası nazik bir efendi. Ahmet Cemil'e takip olunacak, izlenecek. Hareketi tayin etti, belirledi. Çocuğu idadi sınıflara ihzar etmek, liseye hazırlamak lazım. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icap edeceğinde, dersi nasıl vermek gerekeceğinde kendisini muhtar, yetkili bırakıyor. En ziyade çok dikkat olunacak şey çocukta tahsil, eğitim, hevesi uyandırmak. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder elbette. İhtarların bu kısmında çocuğa hem tehdit hem latife, espri ifade eden bir surette, şekilde bakıldı, çocuk gözlerini indirdi. Ders saatlerine gelince, şimdi kış girmek üzere, tabii geceleri tercih edersiniz değil mi? Adet, dönüş için kendisine bir uşak terfik, yoldaş, olunur. Haftada 3 defa olsa kafi, yeter. Bu akşamdan itibaren derse başladı. Fakat hocalığın maddi güçlükleri hakkında henüz bir fikir hasıl etmemişti, edinmemişti. Çocuğa biraz kıraat, okuma yaptırdıktan sonra ne yapmak lazım geleceğinde tahayyür etti. Hayrette kaldı. 5 dakikada iş bitti. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. Ahmet Cemil adeta sıkıntısından terledi. İmla, yazım kuralları yazdırmak istedi. Söyleyecek bir şey bulamadı. Sonra okuttuğu yeri yazdırdı. Yanlışları tasih etti, düzeltti. Bazı kaideye taalluk eden hataları izah etmek, bazı kurallarla ilgili yanlışları açıklamak istedi. Çocuk yüzüne bakıyordu. Bir şey anlamadığından emin idi. Büsbütün sıkıldı. Bu defa bu kadar kalsın. Gelecek ders için kitap getireyim de. Konaktan çıktıktan sonra adeta geniş bir nefes aldı. Dün akşam muvazene, bütçe. Cetvelini şenlendiren 2 liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübeyle anlamıştı. Mektebin son imtihanları, okulun son sınavları yaklaştı. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti, boşlamıştı. İmtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. Ya sınıfta kalırsa, bu korku zihnine iliştikçe, korkulu fikirlerden kaçmaya sevk eden bir hisle, bunu hemen silip çıkarmakta isticar gösterdi. Acele etti. Senenin son ayında artık çalışmaya lüzum gördü, ihtiyaç duydu. Bir yandan bir tabiye, yayımcıya, tercüme ediverdiği çocuklara malumat, bilgiler, silsilesi, dizisi. Bir taraftan Mirat-ı Şuun için ikinci defa olarak başladığı bir hikaye, haftada 3 gecesini mahveden Vezneciler Seferi derslere vakit bırakmıyordu. Uykusundan tasarruf etti. Küçük odasında, herkes yazın sıcaklığıyla erkence yataklarında uyuduğu bir sırada, o kitaplarının üstüne eğilmiş, mütemadiyen, sürekli işlemekten yorulmaya başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış, dirseklerinin üzerine dayanmış, artık hariçten, dışarıdan gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan, boşlanan dersleri sindirmeye çalışırdı. Korktuğuna uğramadı. Şehadetnameyi, diplomayı alabildi. Fakat bir şehadetname ki, Ahmet Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. Zekasına adeta bir duyniyet, gerileme veren bu hüccetten, delilden utanır. Şehadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi. Ondan zaten büyük bir şey ümidinde değildi. Artık maişet, geçim tarzını bulmuştu. Bu şehadetnamenin temini, edinimi için çalışması, başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden, gayretinden, başka bir şeyden ileri gelmemişti. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki, ortaklığı hemen büsbütün bitti. O Hariciye Nezaretine, Dışişleri Bakanlığına intisap edecek, girecek. Ara sıra da bazı risalelerde, dergilerde yazı yazacak. Ahmet Cemil hiçbir yere intisap etmeyecek, büsbütün matbuat alemine, basın dünyasına atılacak, bir iki ders daha bulacak, para kazanacak, Mirat-ı Şuyun heyeti tahririyesi yazı kurulu arasında zaten yeri hazır. Hüseyin Baha Efendi bir gün gözlüğünü zapta tutmaya çalışarak hizmetinden hiç memnun olmadığı Osman Tayyar'ı göstermiş kulağına, sen mektepten çıktıktan sonra buradasın demişti. Onu bu matbaada hemen herkes severdi. Baş muharrir, baş yazar, Ali Şekip, sahibi imtiyaz, imtiyaz sahibi, Hüseyin Baha, idare memuru, Ahmet Şevki Efendi. Bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından, sohbetlerinden dolayı bir inşirahı derun, iç rahatlığı hisseder, acılıklarından birçoğunun zail olduğunu, yok olduğunu duyardı. Bir de matbaa müdürü Tevfik Efendi vardı ki matbaaya her gün herkesten evvel gelir, küçük odasına girerdi. Daima küskün, daima sakin, sessiz bir adam ki matbaada bir gölge gibidir. Kimseyle konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz. Yalnız Ahmet Şevki Efendi ile idare işlerine bakar. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. Mariz, hasta. Yazın kürk giyer, odasından mangal, soba.